Ayrım 15. Sayfa 141. Eylül 1938. Rüyada dans. 6 Eylül 1938 günü Doktor Fisenger üçüncü kez İstanbul'a geldi ve Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ü muayene etti. Ama durumunu hiç beğenmedi. "Aziz hastamı daha iyi bulacağımı tahmin ederek çok neşeli gelmiştim," dedi. Artık Atatürk ıstırabı dayanamaz hale gelmişti. Karnında toplanan suyun derhal alınmasını istiyordu. O güne kadar bu işlemi mümkün olduğunca geciktirmeye çalışan doktorları sonunda boyun eğdiler. Ponksiyon, yani karından su çekme işlemi hemen ertesi gün Doktor Mim Kemal Öke tarafından yapıldı. Doktor Fisenger ile Doktor Neşet Ömer İrdelp de operasyon sırasında nezaret ettiler. Sonraları Doktor İrdelp, Mim Kemal Öke'nin o gün "bu müdahaleyi uygun olmayan koşullarda yaptık" dediğini aktaracak ve onu sorumluluktan kaçmakla suçlayacaktı. Fisenger'in de Öke için "işleri güçleştiriyor" şeklinde sözlerini aktaracaktı. Bu tartışmalar arasında karnından tam 12 litre kadar su çekildi. Çıkan suyun neredeyse bir tenekeyi dolduracak kadar olması herkesi şaşkına çevirmişti. Ama Atatürk rahatlamış, günlerdir ilk kez derin bir oh çekmişti. Kılıç Ali anılarında o ponksiyondan sonra yanına girdiğinde Atatürk'ü bir anda çok çökmüş bulduğunu nakleder. Kılıç Ali, parantez silah arkadaşı. Adeta birdenbire zayıflamıştı. İki kolunu başının altına alarak arka üstü yatıyordu. Karnını büyük bir sargıyla sarmışlardı. Odadan içeri girer girmez yanına koştum. "Geçmiş olsun paşam," diyerek başının altına aldığı kollarının pazusunu öptüm. Bana doktorların duyamayacağı kadar yavaş bir sesle "çıkan suyu gördün mü?" dedi. "Bu kadar bir su kabı insanın karnının üzerine konsa nasıl tahammül eder? Bak ben ne haldeyim. Nasıl tahammül etmişim. Geçmiş olsun paşam. Bunların hepsi geçecek," dedim. Ve gözyaşlarımı kendisine göstermeden ve teessürümü hissettirmemek için bir fırsat bularak doktorların arkasından sıyrılıp hemen odadan dışarı çıktım. O geceden itibaren doktorlar Atatürk'ün mutlak istirahate ihtiyaç duyduğunu belirterek ziyaretleri yasakladılar. Çok zorunlu haller dışında hastanın yanına kimse alınmayacak, ata fazla konuşturulmayacak, sınırlı ziyaretler de çok kısa tutulacaktı. Bu tavsiyelere harfiyen uyulması için de en yakınındaki 5 kişi o geceden itibaren yan odada nöbet tutmaya başladılar. Yaverleri Salih Bozok ve Celal Öner, Kılıç Ali, Muhafız Komutanı İsmail Hakkı Tekçe ve Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak artık gece gündüz sırayla nöbette olacaklardı. Onun başucundaki bu son nöbet 10 Kasım'a dek aralıksız sürecekti. Salih Bozok, parantez, yaveri. 4 gün, 4 gece hastanın yanı başındaki odada bekledik. Kudretini bütün dünyaya teslim ettiren Atatürk'ün yatıp kalmak gibi en basit fiziki hareketler için bile başkalarının yardımına muhtaç olması yüreklerimizi paralıyor. Ara sıra içerideki odadan inintileri kulağıma geldikçe tüylerimin ürperdiğini hissediyordum. O gece sabaha karşıydı. Saat 6.30'a geliyordu. Yatak odasındaki zili acı acı çaldı. Hemen kunduralarımı çıkararak ayaklarımın ucuna basa basa oda kapısına geldim. Atatürk yatağı içinde oturmuş sigara içiyordu. Kapıdan baktığımı görünce "ve aleyküm selam," dedi. "Nöbetçi sen misin?" Sonra gülümsemeye çalışarak ilave etti. Salih, gördün mü şu başıma gelenleri? Kendimi zor zapt ederek. Hepsi geçecek paşam, dedim. İnşallah tamamen iyileşeceksiniz. O sırada kendisine borç çorbası getirmişlerdi. Şimdi bir çorba içip yatacağım. Su alındıktan sonra epeyce rahat ettim. Doktorlar almak istemiyorlardı. Fakat ben dayanamadım. Suyu aldırdım, buyurdular. Hasan Rıza Soyak, parantez, genel sekreteri. İlk gece çok sakin uyumuştu. Fakat ne yazık ki aradan birkaç gün geçince su tekrar toplanmaya ve zaafı durmadan artmaya başlamıştı. Bir gece hafif bir dalgınlıkta geçirmişti. Ertesi sabah bize, ben dün akşam sanki başka bir insan olmuştum. Bütün hatıratımı unutmuştum. Bazı isim ve kelimeleri de hatırlayamıyordum. Hasılı ben asıl dün akşam hastaydım, demişti. Kılıç Ali, parantez, silah arkadaşı. Yapılan ponksiyon nispeten rahatlık vermekle beraber ahvali umumiyelerinde derhal dermansızlık husule getirdi. O büyük adam yatak içinde sanki saatten saate küçülür gibi bir hal almıştı. Günler geçtikçe adeta bir deri bir kemik kalmaktaydı. Fakat o halde bile yine muntazaman tıraş oluyor, muntazaman sabah gazetelerini takip ediyor ve devlet işlerini görüyor, kararnameleri imzalıyorlardı. İstırabına, dermansızlığına rağmen gramofon muntazaman çalınıyor, radyo dinleniyor, üzüntülerini hissettirmemek için yanına her girdiğimiz zaman eski neşesini göstermeye ve latife yapmaya çalışıyordu. Geceleri uykusu kaçtığı zaman zile basar, hademesine beylerden nöbette kim var diye sorar, hangimiz varsak yanına çağırır, uykusu gelinceye kadar şuradan buradan konuşur ve konuştururdu. Uykusu geldiğini hissettiğimiz zaman usulcacık kalkar ve nöbet odasına çekilirdik. Salih Bozok, parantez, yaveri. Atatürk bir gün bir rüya görmüş. Gördüğü rüyayı bana şöyle anlattı. Büyük bir otelin salonunda Atatürk oturuyormuş. Ben de yanındaymışım. Salonun köşesinde bir bilardo masası varmış. Masanın başında arkası kendisine dönük olan bir zat oturuyormuş. Tam o sırada odanın kapısı açılmış ve iri yarı 30 kadar adam içeri girmişler. Bunlardan biri eline bilardo masasından bir ıstaka alarak masanın önünde oturan Atatürk'ün teşhis edemediği zatın omzuna bütün kuvvetiyle indirmeye başlamış. Omzu vurulan zat ayağa kalkarak kendini müdafaa etmekte ve bana niye vuruyorsun diye hiddetle haykırmaktayken ben bu meçhul mütecavize karşı ne yapmak lazım geleceğini Atatürk'ten göz ucuyla sormuşum. Atatürk ise sakın kıpırdama manasına gelen bir işaretle sükût ve sükûne davet etmiş. Bu sırada eli ıstakalı adam bize doğru yaklaşarak karşımızda tehditkar bir vaziyet almış. Bu sefer ben yine müdahale etmek istemişim ve aynı sessiz işaretle ne yapalım diye sormuşum. Atatürk bana tekrar sus işareti verdikten sonra o azılı herife dönerek "Sen kimsin, ne istiyorsun?" diye sormuş. Fakat adam bu suale cevap vereceği yerde cebinden bir tabanca çıkararak iki kurşun sıkmış. Biri Atatürk'e, öteki bana. Sonra bu adam bize "Kalkın, dans edelim." emrini vermiş. İkimiz de kalkıp onun huzurunda dans etmişiz. Bu karışık rüya Atatürk'ün yine burhanlı bir gece geçirdiğine delalet ediyordu. Kendisine, "Bu bir şey değil," dedim. "Ben daha korkunç rüyalar görmüşümdür. Hele bir tanesini hiç unutamam. Müsaade ederseniz anlatayım." "Anlat bakalım." "Efendim, Beni bir gece rüyamda korkunç bir öküz kovalamıştı. Alabildiğine kaçıyordum. Fakat öküz bana gitgide yaklaştı. Biraz sonra da bir yarın dibine yaklaştırarak boynuzları ile tartaklamaya başladı. Bir yandan haykırıyordum. Bir yandan da yatağımı kirletmişim. Gözümü açtığım zaman her tarafım sırılsıklamdı. Ben daha rüyamı bitirmeden Atatürk gülmeye başladı. Bu onun son gülüşüydü. O günden sonra tebessüm ettiğini bile görmek kısmet olmadı. Sayfa 145'te Atatürk'ün çalışma masasında bir çalışma arkadaşıyla beraber çekilmiş fotoğrafı bulunmaktadır ve fotoğrafın altında şu yazı yer almaktadır: Bayar, kalkınmaya dair öyle bilgiler verdi ki, Atatürk, bunlar insanı yormaz, can verir dedi. 18 Eylül 1938. Umumi Harp, gelecek yıl. 18 Eylül günü Dolmabahçe Sarayı'na Bayar geldi. Koltuğunun altında 4 yıllık yeni ekonomik plan dosyası vardı. Atatürk'e sunmak istiyordu. Doktorlar endişelendiler. Ancak Atatürk sunuşu dinlemek için sabırsızlanıyordu. Zile basıp hizmetlisini çağırdı ve yüzü Bayar'ın karşısına gelecek şekilde yerinin değiştirilmesini emretti. Hiçbir ziyaretin 10 dakikayı geçmemesi konusunda doktorlardan kesin talimat almış olan Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak, kapıda görünüp yalvaran gözlerle bakınca onu da çağırdı. "Otur dinle, mühim şeyler konuşacağız," dedi. Ve Bayar anlatmaya başladı. Denizbank'a 28 vapur alınması için sipariş verilmişti. Bunların bir kısmı soğuk havalıydı. Kütahya'da bir elektrik santrali inşa edilecekti. Buradan elektriğin kilovat saatinin Anadolu kavağına 35 paraya mal olacağı hesap ediliyordu. Yine Kütahya'da 25 ton sentetik benzin istihsal edilecek yetenekte bir fabrika kurulması planlanıyordu. Sakarya Nehri üzerinde sulama tesisleri yapılacak ve kömür üretimi senede 5 milyon tona çıkarılacaktı. Atatürk, Bayar'ın anlattıklarını yüzünde büyük bir memnuniyet ifadesiyle dinliyordu. Sunuş yarım saati geçmiş ve dışarıdakiler atanın yorulmasından endişelenmeye başlamışlardı. Sonunda konuşmanın devamının başka bir zamana bırakılmasını önermeye karar verdiler. Bu öneriyi iletmekle Afet İnan'ı görevlendirdiler. Afet Hanım içeri girdi ve Atatürk'e, "Çok konuştunuz. Yorulacaksınız, rahatsız olacaksınız. Kâfi görmez misiniz?" diye sordu. Ama nafile. Atatürk, İnan'ın bu çağrısına karşı bir çağrıyla karşılık verdi. "Gel, sen de dinle. Çok mühim ve güzel şeyler anlatılıyor. Bunlar insanı yormaz, insana can verir." Afet İnan çaresiz otururken Atatürk Bayar'a döndü ve "Rica ederim, devam," dedi. Sıra, plan hedeflerini gerçekleştirmek için kaynak bulma konusundaydı. Bayar, İngiltere'den 16 milyon sterlin kredi bulduğunu, bunun 6 milyonunun askeri ihtiyaçlara ayrılacağını, kalanının yatırımlara harcanacağını anlattı. Kalan para 60 milyon lirayı buluyordu. Kaldı ki Almanya'yla da 150 milyon marklık bir kredi anlaşması yapılmıştı. Bu da 75 milyon lira ediyordu. Parantez: "Hey gidi günler." Yani bütün bu yatırımlar bütçeye yük bindirmeden yapılacaktı. Bayar sunuşunu bitirdikten sonra Atatürk şunları söyledi: "Çocuğum, bak sana söyleyeyim. Bizim bu işleri ve buna benzeri işleri başarmamız için önümüzde en çok 3 yıl mühletimiz vardır. Demem o ki ondan evvel fırtına kopmaz. Ne yapacaksak herhalde bu dar müddetin içine sıkıştırmaya bakmalıyız. Bütçe falan düşünmeye mahal yoktur. Memleketin bütün kuvvet menbaalarını seferber ederek bu işleri yapmak lazımdır." Bayar, Atatürk'ten Hatıralar kitabında azami 3 seneye kadar dünyada bir savaş patlayacağına ve bunun tesirlerinin Türkiye'de yakından duyulacağına ilişkin olarak Atatürk'e hükümet kanalından hiçbir bilgi verilmediğini açıklar. Bu tamamen Atatürk'ün öngörüsüydü. Yine o dönemde Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyağ da Almanların henüz genel bir savaş için hazırlıklarını tamamlamadıkları, İtalyanların da hazır olmadıklarını söylemiş ve binaenaleyh bir umumi harbi bu yıl değil, gelecek yıldan itibaren beklemelidir demişti. Harp tam da onun öngördüğü gibi bir yıl sonra patlayacak ama o artık hayatta olmayacaktı. O gün Bayar ayrılırken Atatürk Başbakanına son ricasını da iletti. 1 Kasım günü meclis açılırken yapacağım nutkun materyalini hazırlayınız. Her yıl olduğu gibi vekaletlerden notlar toplansın. Bunları birleştirerek benim üslubuma yakışır bir şekilde nutku hazırlayın dedi. Sonra durdu. Halini düşündü ve ekledi. Ben kuvvet bulursam bunu alır, kısaltır, kendime göre yazarım. Ankara'ya gider okurum. Şayet gitmeme imkan olmazsa düşünürüz. Siz okursunuz. Sayfa 149'da Atatürk'ün oturmuş, elinde ceketi, bir elinde sigarası çekilmiş fotoğrafı bulunmaktadır. Ve fotoğrafın altında şu yazı yer almaktadır. Son arzusu 29 Ekim'de Ankara'ya gitmek ve başkentiyle son kez kucaklaşmaktı.